Ayrım 13, sayfa 110. Bilim, eğitimi ve Türkçe. Profesör Doktor Yaman Örs. Giriş ve özet. Derneğimizin bu yılki kurultayının bilim ve öğretim dili olarak Türkçe başlıklı bu son oturumunda ilk üçünden farklı olarak konumuzla ilgili sorunlardan söz etmememiz beklenebilir mi? Oturumumuzun başlığında kurultayın genel adlandırılmasında ve öteki üç oturumun başlıklarında da gördüğümüz karşılaşılan sorunlar ve çözümleri anlatımı bulunmasa da kuşkusuz burada da yapılacak ilk iş sorunları dile getirmek olacaktır. Çözüm önerilerini bir yana bıraksak da kurultayımızın düzenleyicileri de başka türlü düşünmüş olabilirler mi? Ben burada kaçınılmaz olarak kısa olması gereken sunuşumun başlığını oturumun genel başlığına uygun ve ona yakın bir biçimde oluşturmayı yeğledim. Buna bağlı olarak ilk önce bilim, sonra da özellikle üniversite bağlamında eğitim terimini kavramsal, tanımsal düzeyde ele alıp bunların arasında dil açısından kurulabilecek bağlantıları çok kısa olarak tartışacağım. Sonra Türkçenin bu iki terim ve aralarındaki bağlantılarla olan ilişkisini belirtmeye çalışacağım. Sunuşun sonuç bölümünde ise yine kaçınılmaz biçimde çok kısa da olsa bilim ve eğitim dili olarak Türkçe anlatımını ve savını vurgulayacağım. Bilim. Son yıllarda belki de son 10 yıllarda gözlediğimiz gibi zamanımızda bilim terimi belli başlı 3 anlamda kullanılıyor. Bunlardan birincisi fizik ve kimyadan biyoloji ya da canlılık bilimlerine, ruh bilim ya da psikolojiden toplum bilimi (parantez sosyolojiye) uzanan bir yelpaze içinde yer alan temel bilimleri anlatmaktadır. Bu alanlarda ilk başta gelen amaç kendi etkinlik kapsamına giren olguların açıklanması ve anlaşılmasıdır. Bilimden ikinci olarak tıp ve diş hekimliği, eczacılık ve bunun gibi öteki sağlık uğraşları ile mühendislikler gibi ilk gerekli ya da olmazsa olmaz koşulları temel bilimler olan uygulamalı alanları anlıyoruz. Bunlar da olgular dünyasının açıklanması ve anlaşılması en başta kendi içlerinde birer amaç değil, uygulama ya da değiştirme için birer araç konumundadır. Üçüncü ve bu bağlamımızda son olarak bilim terimi günümüzde giderek tüm akademik alanları, üniversite ve yüksek araştırma kurumlarının yapılanmasında söz konusu olan tarih, felsefe, mantık, matematik, eğitim ve bunun gibi tüm alanları ve bunların alt dallarını da içine alacak biçimde çok geniş kapsamlı olarak kullanılmaktadır. Bu oldukça karmaşık kümedeki alanların konu içerikleri, amaçları ve yöntemleri, işlevleri, akademik yapılanmaları ve işleyişleri kuşkusuz birbirinden yerine göre çok ayrılmaktadır. Bütün bu alanların, örneğin ahlaki değerler ya da etik gibi yaşamımızın belli başlı yönleri açısından ele alınışları da aralarındaki ayrılıklar ölçüsünde birbirinden uzak olmaktadır. Burada örneğin bir yanda kimyayı ya da bitki bilimi, öte yanda tıpta veteriner hekimlikte ilaç bilimini, bunların ötesinde toplumsal ruh bilimi ya da siyasal tarihi düşünelim. Üniversitede eğitim. Özellikle üniversite ya da yüksek öğretim, öğrenim bağlamında eğitim sürecini biz çok öz olarak akademik alanlarda deneyim ve kazanımların, bilgi, beceri, tutum ve değerlerin günümüzde geçirdikleri değişikliklerle birlikte parantez kuşaktan kuşağa eleştirel bir yaklaşımla aktarılması olarak düşünebiliriz. Bu bağlamda da yukarıdaki gibi akademik alanların tümünü düşündüğümüzde karşılaştırılmalarını yapabileceğimiz iki küme, örneğin bir yanda fizik kimya, öte yanda arkeoloji prehistorya kümeleri arasında onların akademik eğitim ilkeleri ve daha sonraki uğraşsal uygulamaları açısından ortak yönlerin yanında büyük ayrımların bulunduğu açık olmalıdır. Bunun nedeni de şudur: İlgilendiğimiz alanlardaki deneyim ve kazanımlarımızın işleyiş ve elde ediliş açısından ortak yönleri olsa da bunlardaki bilgi ve beceriler daha az ölçüde de olsa tutum ve değerler aralarındaki akademik parantez ya da yöntem bilgisel ayrılıklar ölçüsünde birbirinden yerine göre büyük olan ayrımlar göstermektedir. Dil parantez onun çok soyut farklılaşmış uzantıları olan matematiğin ve simgesel mantığın dilleri de yerine göre içinde olmak üzere. Kuşkusuz eğitimin bu arada üniversite eğitiminin en başta gelen gerçekleştirme aracı olarak görülebilir. Genel anlamda dilin üniversite eğitimindeki yeri de bir akademik alan kümesinden ötekine duruma göre önemli ölçüde değişse de parantez örneğin tarihle arkeolojiyi, öte yandan toplum bilimle biyokimyayı karşılaştıralım. Genel olarak eğitimde kullanılma yolu olarak onun ağırlığının her akademik alan ve onların alt dalları için geçerli olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında bu bağlamda bütün bu alanların kendilerine özgü dillerinin toplumların genel ana dilleriyle olan ilişkisini gündeme getirmeliyiz. Akademik alanların özel, belki çoğu zaman özgür anlamlı sözcükleri olan terimler, onların kuşkusuz en başta gelen kavramsal, dilsel yapı taşlarını oluşturmakta ve örneğin başta anatomi olmak üzere kendileri ya da kökenleri Latince, eski Yunanca olan tıp terimlerini bir yana bırakırsak, ilkece genel dilin sözcüklerinden, türeme kurallarından oluşmaktadırlar. Ayrıca tüm genel yönleriyle düşünüldüğünde bu akademik diller, dil bilgisi kuralları, bu arada örneğin tümce kuruluşu ve bunun gibi açısından bağlı ya da içinde bulundukları genel dilin birer farklılaşmış uzantısı olmanın yanında onun birer parçası olarak görülebilir. Türkçe. Sunucunuz gerçek Türk Dil Kurumu'nun kapatılmasından sonra demek oluyor ki yaklaşık 20 yıldır tıp dili, genel olarak bilim dili, genelde dil, öz Türkçe ve Türkçeleştirme, özleştirme konularında eskisiyle karşılaştırıldığında doğrudan belirli bir üretimde bulunmuş değildir. O zamandan bu yana daha çok ve sınırlı bir biçimde felsefe etkinliğinde dil konularına ve tıp eğitimindeki dil sorunlarına eğilmiştir. Buradaki bağlamımızda ise daha önce kabaca 10 yılda benimsediği, paylaştığı, üretimine katkıda bulunduğu ya da kendi ürettiği ve konumuzla ilgili bir iki temel noktaya çok kısa olarak değinecektir. Türkçeleşmiş Türkçe midir? Dil devriminin Türkçenin çağa uygun olarak geliştirilmesinin, özleştirilmesinin şu ya da bu ölçüde karşısında olanların gündeme getirdikleri noktalardan biri şu olmuştur. Türkçeleşmiş Türkçedir. Öyleyse dilde yerleşmiş özellikle Arapça ve Farsça kökenli ya da bu dillerden gelmiş sözcükleri yapay bir biçimde değiştirmeye, onlara öz Türkçe karşılıklar bulmaya gerek yoktur. Buna kimsenin hakkı da bulunmamaktadır. İlk başta çarpıcı gelen bu sava yakından bakıldığında burada temel bir yanılgının söz konusu olduğu görülecektir. Daha doğrusu bu anlatım Türkçenin özleştirilmesiyle ilgili olarak saptadığımız karşıt iki görüşü yansıtan birbirinin karşıtı iki ayrı anlamı içerecektir. Türkçenin özleştirilmesine sıcak bakmayanlar için Ziya Gökalp'in Türkçeleşmiş Türkçedir yargısındaki Türkçe teriminin her ikisi de özdeş anlamdadır. Konuşma diline girip de halkça benimsenmemiş olan yabancı sözcükleri Türkçe saymalıdır. Türk halkının bildiği ve kullandığı her sözcük ulusaldır. Oysa Atatürk'ün başlattığı ve dilini düşünsel, ekinsel, siyasal ve bunun gibi çok gönlü işlevini ve devrimselliğini kavramış aydınlar için bu anlatımdaki Türkçe sözcüğünün anlamları bir değildir. Buna göre burada Türkçeleşmiş'teki Türkçe kendisiyle yetinilmeyen, değişmesi, değiştirilmesi gerekendir. İkincisi ise varılacak erek değişmiş benliğine kavuşmuş yeni Türkçedir. Dilimizde zaman içinde gerçekleştirilen özleşme söz konusu anlatımın bu ikinci yorumuna ağırlık tanımaktadır. Dil konusunda tüm karşı devrim çabalarına karşın daha sonraki gelişme sürecinde birinci anlatımda algılandığı biçimde Türkçeleşmiş ve olasılıkla halkın benimsediği, bildiği ve kullandığı pek çok sözcük en başta Arapça ve Farsçadan, parantez ayrıca Fransızcadan ve bunun gibi gelenler yerlerini özleştirme ile türetilmiş, çoğu gerçekten Türkçe olanları bırakmışlardır. Birinci yorum salt mantık dil bağlantısı yönünden ve durağan bir açıdan bakıldığında kuşkusuz bir tutarlılık göstermektedir. Yalnız bir yapı olarak değil bir süreç olarak da düşünülmesi gereken dilin geçirdiği ve aşkın diyebileceğimiz değişiklik söz konusu anlatım ilk bakışta kendi içinde anlam bilgisel bir çelişki taşıyor görünse de onun ikinci yorumuyla gerçek bir işlerlik kazanmaktadır. Her dilde, ana dilde sözcüklerin önek, kök ve son eklerden oluşan yapısallıklarının ancak dilde özdeşliğin gerçekleşmesi ölçüsünde bir tutarlılık gösterdiğini, dilin işlevselliğinin en önde gelen öğesi ya da yönü olan anlam bilgisi parantez semantik açısından da bunun kaçınılmaz olduğunu söylemek bir abartma olmayacaktır. Yapısal dolayısıyla işlevsel yönden karmaşık, tutarsız bir dille düşüncede kavramların geliştirilmesini bir tutarlılık ve açıklık kişiler arası iletişimde bir olumluluk ve yeterince anlaşılabilme sağlanabilir mi? Bu son nokta ile bağlantılı olan bir başka konu Osmanlıca'nın dil bilimsel ya da gerçek konumu ile ilgilidir. İlgili bir takım kaynaklardan, bu arada bir takım ansiklopedilerde o, Türkçenin Anadolu'daki bir kolu olarak tanımlanmaktadır. Kanımca bu gerek akademik yönden gerekse sağduyu açısından neredeyse anlaşılması olanaksız bir durumdur. Oysa bu kaynakların arasında dil konusunda karşı devrimcilerin ürünü olmayanlar da vardır. Yapısal ve dil bilgisel olarak Arapça, Farsça, Türkçe gibi her biri başka bir temel ya da ana dil ailesinden gelen sözcük ve anlatımlardan onların türetme ve tümce bilgisi, parantez, sentaks ve bunun gibi kurallarından ortaya çıkmış bir yapı, bir dil değil, ancak bir dil karmaşası olarak tanımlanabilir. Bunun başka toplumlarda bir benzeri var mıdır, olmuş mudur, incelemeye değebilir. Osmanlıca bir saray dilidir. O ortamın dışında da konuşulmuş, kullanılmış olsa halkın dili, toplumun genel ana dili değildir. Yüzyılları çok ayrı olsa da bu açıdan karşılaştırılabilecek, örneğin Yunus Emre'nin Türkçesi ile Baki'nin Osmanlıcası dil bilim açısından özdeş kümeye konabilir mi? Sonuç, bilim ve eğitimin dili olarak Türkçe, toplumların günlük yaşamında başvurdukları kendi dillerinin kullandıkları sözcüklerle anlatımların onların eğitsel, ekinsel, bilimsel, teknik ve bunun gibi kalkınmışlık düzeyleriyle oldukça koşut gittiğini söylemek doğru bir saptamayı yansıtıyor olmalıdır. Ancak her durumda günümüzün ileri bir kalkınma düzeyi gösteren toplumlarında bile bu sözcüklerin ve anlatımların sayısı ve çeşitliliği yüksek eğitim ve araştırma kurumlarındaki akademik bölümlerde ve ilgili uğraşların uygulanması sırasında kullanılan özel dillerin terim ve anlatım varsılığı ile hiçbir biçimde karşılaştırılamaz. Kaldı ki parantez temel bilim anlamında bilime dayalı teknik olarak gelişen ve çağdaş bir ürünler bütünü olarak görülebilecek teknoloji etkinliğinin terimleri gündelik yaşamımızda kullandığımız sözcüklerin de yerine göre önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu toplumsal dilsel gerçeği konumuza şöyle bağlamak doğru olacaktır. Tüm akademik alanlar anlamında bilim, dünyanın neresinde olursa olsun üniversitelerdeki eğitim ve araştırma etkinlikleriyle örtüşecektir. Bu ise belli başlı insan etkinlikleri arasındaki yerlerini düşündüğümüzde genel bir anlamda sanatı, sanatları bir yana bırakırsak, insan yaşamını büyük ölçüde yön veren ve akademik düzeyde eğitimleri ve uygulamaları bulunan tüm uğraşların bir arada ya da topluca düşünülmesi demektir. Dil yönünden de akademik alanların ve onlara dayanan uğraşların arasındaki kesişmeleri de dikkate alırsak, on binlerce ve on binlerce özel anlamlı terimin oluşturduğu diye bir sözcük kümesi anlamına gelir. Atatürk'ün kurduğu Türk Dil Kurumu'nun başlangıcından onun 20 yıl önce ortadan kaldırılmasına dek geçen süre içinde geniş anlamdaki bilimin kapsamına giren etkinliklerin belki hepsi olmasa bile büyük bölümünün Türkçesinde gerçekleştirilmiş olan özdeşleştirme, dilimizin akademik uğraşlar ve eğitimleri bağlamındaki gizli gücünü ortaya koymuştur. Ancak son 20 yılda Atatürk'ün kurumunun aydın çevreler için gördüğü öncülük işlevinin ortadan kalkması ve bunu doğrudan parantez dış ve iç siyasal gelişmelerin ona koşut toplumsal etkilerin de eklenmesiyle çağdaş düşünsel gereksinmeleri karşılayacak bir Türkçenin geliştirilmesi çabalarında da büyük bir gerileme ortaya çıkmıştır. Türkçe bugün genel olarak anlatım açısından olduğu ölçüde dilin genel sözcükleri ve terimler konusunda da İngilizcenin çok büyük baskısı altındadır. Uluslararası bilim dili. Sunucunuz Türkçenin özdeşleşmesi konusunda çalışırken bu çabaları karşı çıkanların ileri sürdüğü savlardan birisi olarak uluslararası bir tıp dilinin varlığını sorgulamış, bu konuda vardığı sonuç tıp etkinliğinde böyle bir dilden çok uluslararası geçerli olan bir dilden söz edilebileceği olmuştur. Kuşkusuz böyle bir tartışma yine önceden olduğu gibi şimdi de sözcüğün gerek dar gerekse geniş anlamıyla bilim etkinliği bağlamında da gündeme getirebiliriz. Ancak bu alanda günümüzde ortaya çıkan görünüm ne yazık ki İngilizcenin gerçekten bir bakıma uluslararası bir bilim diline dönüşmüş olduğudur. Teknoloji alanında bunu özellikle ve çok açık olarak gözlüyoruz. Bugün belki sıkça ileri sürülmese bile inanılarak sağlanan Türkçe bilim ve eğitimin dili olamaz görüşü, 1980 öncesinin özdeşleştirme karşıtı çevrelerinin bir bölümünün bu konudaki düşüncesiyle uyuşmaktadır. Ülkemizde dil sorunu, benzeri sorunu yaşayan başka ülkelerde, ortamlarda olabileceği gibi bilim, eğitim ve toplum sorunu olmasının yanında ve kuşkusuz onlarla çok yakından bağlantılı olan, onlarla bir bütün oluşturan düşünsel, ekinsel ve siyasal bir sorundur. O, toplumsal siyasal düzenle ilgili çok boyutlu ve çok temel bir konudur. Bu bakımdan siyasal bir çerçevede düşünülmelidir. Ancak belki her siyasal konu gibi dil sorununun da bir yandan toplumsal iktisadi düzenle birlikte düşünülmesi gerekir. Ancak ayrıca o toplumsal psikoloji yönünden de ele alınmalıdır kanısındayım. Belli alanlardaki değişmeyi bir takım insanlar büyük ölçüde bilimserken başkaları ona neden kökten bir direniş göstermektedirler. Neden onlarda dil konusunda bir duyarlılık ve bilinç bulunmamaktadır? Bu tür bilimsel sorunlar anlamlı ve önemli olmakla birlikte kuşkusuz buradaki tartışma sınırlarımızın dışında kalmaktadır. Yararlanılan belli başlı kaynaklar. Örsyaman 1972 Tıp Dili, Doktorların Dili ve Türkçe Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 15-317-327 parantez Türk Hemşireler Dergisi 23 sayfa 4 18-24 1973. Örsyaman 1978 Uluslararası Tıp Dili, Türk Dili 37-165-171 parantez Mart. Örsyaman 1978 Türkçeleşmiş Türkçe midir? Ulusal Kültür 1 sayfa SA2 235-237. Örsyaman 1979 Bilim ve Bilinç, Türk Dili 39-403-405 Mayıs. Örsyaman 1982 Osmanlıca hangi dil ailesindendir? Türk Dili 45-365-367 Aralık. Örsyaman 1994 Bilim Etkinliğinde Değer Sorunları Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA Bilimsel Toplantı Serileri 1 Dünyada ve Türkiye'de Bilim Etik ve Üniversite Ankara S6163. Özdemir Emin 1973 Terimler ve Nitelikleri Terim Hazırlama Kılavuzu Ankara Türk Dil Kurumu Yayınları sayfa 11-17. Şahinoğlu Pelin Serap Örsyaman 2000 Kavramlar, Terimler ve Tıp Eğitimi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 53 Sağ 3 145-148.
Ayrım sonu.